Ayrım 11. İmamlar ve Haramiler Medyası. Sabahattin Önkibar. Sayfa 126. Gökçek Mumcu'nun evinde. Tehditlere ilaveten güya iki tarafa verilen onlarca milyon dolardan söz edildi. Aynı şekilde Mehmet Ağar'ın Muğla ilinin trafik muayene işini bu olaydan sonra alması da konuyla irtibatlandırıldı. O süreçte Melih Gökçek'in her akşam Erkan Mumcu'nun evine uğradığını, baş başa görüştüklerini, bu buluşmalara tanıklık eden Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'den dinledim. Evet, 2002'de AKP'ye katılmayıp parti kuran Melih Gökçek artık AKP için seferberdi ve Tayyip Erdoğan'ın gözüne girmek için çırpınıyordu. Gökçek ile Tayyip aslında birbirinden zerre haz etmezlerdi ama siyasi çıkar gereği beraberdiler. Melih Gökçek başbakan olması hasebiyle Tayyip Erdoğan'dan korkuyor, Erdoğan ise Gökçek'in Ankara'daki havasından yararlanmak istiyordu. Tayyip Erdoğan 2004 mahalli seçiminde Gökçek'i aday yapmak istemedi ve Ali Babacan dahil pek çok isim için anket yaptırdı. Ancak baktı ki Gökçek olmasa Ankara'yı kaybedecek, mecburen kabullendi. Bütün bunları bilen Gökçek ise Erdoğan'ın gözüne girmek için özellikle DYP ANAP birleşmesi gerçekleşmesin diye büyük gayret sarf etti. Büyük Anıt'la anlaşma. Sonuçta başardılar. İki partiyi birbirinden kopararak oluşan sinerjiyi dağıttılar. AKP'nin 2007 seçim zaferinin bir başka boyutu Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyük Anıt faktörüydü. Büyük Anıt hükümete muhtıra verdi. Genelkurmay sitesinden yayınlanan muhtıra AKP'yi mağdur konumuna taşıdı. Dahası Erdoğan ile AKP kadroları bu muhtıra üzerinden demokrasi kahramanlığına kalkışıp şovlar yaptılar. İşte AKP iki büyük siyaset mühendisliğiyle %47 oya ulaştı. Evet, DYP ANAP bütünleşmesinin sabote edilmesi gibi Yaşar Büyük Anıt'ın da yaptığı da tartışmasız siyaset mühendisliğiydi. Öyle olmasa muhtıra veren Yaşar Büyük Anıt hakkında sonradan dava açılır ve tutuklanırdı. Oysa olmayan darbe için Ergenekon ve Balyoz tezgahlarında yüzlerce subay ve generali içeriye alan AKP, var olan muhtıra için kılını bile kıpırdatmadı. Bahçeli'den Gül Operasyonu. Ceza bir yana muhtıracı Büyük Anıt Tayyip Erdoğan tarafından madalya ve trilyonluk zırhlı araçla ödüllendirildi. Fikri Sağlar bu durumu Büyük Anıt'a tehdit ve şantaj yapılması olarak açıkladı. Seçim öncesi Erdoğan ile Büyük Anıt arasında Dolmabahçe'de yapılan görüşmenin hala sır olarak kalması da pek çok soruyu gündemde tutuyor. İşte bütün bu gelişmeler AKP'yi şımartıp devleti fethetme fikrine taşıdı. Hele Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'ne çıkmasıyla her şey bitmişti. Gül olayında Devlet Bahçeli yine sahnedeydi. Her sıkıştığında AKP'nin imdadına koşan ve stepne olan Bahçeli, seçimin hemen ertesinde hiçbir arkadaşına danışmadan "Biz MHP olarak TBMM'ye gireceğiz ve 367'yi tamamlayacağız" diyerek Abdullah Gül'ü daha seçim yapılmadan Cumhurbaşkanı ilan etti. Oysa Bahçeli bunu yapmasa Abdullah Gül aday bile olamayacaktı ki aslında Tayyip Erdoğan onu aday yapmak istemiyordu. Bahçeli o çıkışı yapıp Gül ile Arınç da Erdoğan'ı istifa ederiz diye tehdit edince Tayyip Erdoğan istemeyerek Gül'ü Çankaya'ya oturttu. Bu şekilde AKP'nin önündeki Çankaya Köşkü engeli kaldırılarak adım adım fetih harekatına geçildi. Sabah ile ATV'nin fethi. Önce medyayı fethi. Sabah ATV grubu Dinç Bilgin'den Turgay Ciner'e geçmiş, sonradan TMSF el koymuştu. Seçimin ertesinde bu medya grubu için ihale yapıldı. İhale için adı geçenler şunlardı: Finans Bank'ı Yunanlara 3 milyar dolara satan Hüsnü Özyeğin, ABD'li bir ortakla Nural grubu, Ahmet Çalık, İpek grubu, Ethem Sancak. Ama ilginçtir, dosya alan bu firmaların biri hariç tamamı ihaleye katılmadı. Katılan ise ihaleyi alan Ahmet Çalık'tı. Katılsalar da açık artırma olacak ve fiyat yükselecekti. Oysa ihale öncesinde sohbet ettiğim Nurol grubu patronlarından hemşerim Oğuz Çarmıklı çok iddialı olduklarını ve ihaleyi mutlaka alacaklarını söylemişti. Ne olduysa son anda ihaleye katılmadılar. Hüsnü Özyiğit içinde Erdoğan'ın ihaleye girme dediği iddiaları seslendirildi. Öyle mi değil mi? İspatı mümkün değil ama sonuçta Sabah ve ATV Ahmet Çalık'ın oldu. Çalık ve banka kredileri. Peki kimdi bu Ahmet Çalık? Ben onu Özal ile Demirel'in yurt dışı gezilerinden tanıyorum. Babası eski Adalet Partili olan Malatyalı bir tekstilci. 1990'larda Türkmenistan'da büyük yatırımlar yapıp 8 ayrı fabrika kurdu. Türkmenbaşı'nın bakanı bile oldu. Ne zamanki Türkmenbaşı Niyazov öldü, kapıya kondu. Yeni Cumhurbaşkanı sevmediği ve önceden kin duyduğu Ahmet Çalık'ı Türkmenistan'dan sınır dışı etti. İşte yurt dışından böylesine büyük bir darbe yiyen Ahmet Çalık yine sahnedeydi ve Sabah'la ATV ile 1 milyar 100 milyon dolarlık büyük bir borcun altına girdi. Ahmet Çalık gibi yükselişi ve çöküşü yaşayıp gören bir yaş adamı bırakın kâr etmeyi, zarar eden bir sektör için böyle bir riske niye girmişti? Bu soru tartışılırken bazı şeyler netleşmeye başladı. Çalığa parayı devlet, yani kamu bankaları verecekti. Evet, devletten alınan bir mal için devletin parası söz konusuydu. İki kamu bankası bir gün hesabı mutlaka sorulacak olan o kredilere onay verdi. Vehamet verilen krediler için ipotek alınmamasıydı. Bir tornacı o bankalardan 10 bin lira kredi alsa 50 bin liralık ipotek verirken 1,5 milyar lira ipoteksiz verilmişti. Damat Berat. İpotek edilen sadece verilen gazete ile televizyondu. Televizyon kanalı ile gazete batsa gitti devletin ve milletin milyar doları. Ve bir başka ilginç fotoğraf. Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Ahmet Çalık'ın yanında çalışıyordu ki kısa bir süre sonra o gruba genel müdür oldu. Aynı şekilde Berat'ın ağabeyi Serhat da Sabah ile ATV'nin CEO'suydu. Bütün bunların anlattığı neydi acaba? Tayyip Erdoğan bir gün Sabah ATV'nin özelleştirme rakamı için çok pahalı demişti. Devletin başbakanının devlet malının pahalı satılmasına sevinmesi gerekmez miydi? Sonrası daha ilginç. Ahmet Çalık bir gün apansız Sabah ATV'den niye çekildi? Ayrıntılarına ileride gireceğimiz havuzu kim niye oluşturdu? İş adamlarına yüzer milyon dolar salma salmak neyin nesiydi? Bütün mal varlığı birkaç yüz milyon dolar bile etmeyen Kalyon grubu, milyar dolar borçlanarak zarar eden medya sektörüne nasıl girdi? Sabah ATV'ye niçin sahip oldu? Göstermelik sahipler. Yoksa Çalık'ın ve Kalyon inşaatın ki göstermelik sahiplik miydi? Batı'da birkaç hükümeti devirmeye yetecek olan bu hadiseye Türk halkı ve kamuoyu neden büyük bir tepki vermedi? İşte Sabah ATV olayı aslında Türk medyasını hukuk ve kural dışı olarak ele geçirmenin öyküsüdür. Sabah ATV operasyonu sonrasında Türkiye'de medya artık tamamen fethedilme sürecine girmiştir. Tam bu noktada Sabah ATV'nin TMSF'den satın alınmasına %25'le ortak olan Katar sermayesini sorgulamak istiyoruz. Katar sermayesi %25 ortaklıkla ne hedeflemiştir? Öyle ya da böyle bir ortaklığın gazete ve televizyon yönetiminde egemen olma bağlamında hiçbir etkisi yok. Zira azınlık hissesi. Keza Türkiye'de Hürriyet gazetesi dışında bütün gazete ve televizyonlar zarar ederler ki bunu bilmek için bilançoya şöyle bir göz atmak yetiyor. Hal böyleyken Katarlılar niçin Sabah ATV'ye ortak oldular belli değildir. Bilinmeyen gizli amaçlar diyeceğim ama mümkün değil. Zira böyle bir şey söz konusu olsa Katarlılar Çalık'la beraber ortaklıktan ayrılmazlardı. Katarlılara dikkat. Yorumumuz şudur. Belli ki Katarlılar bir rica ya da hatır üzerine 250 milyon doların üstündeki bir rakamı üstlendiler. Peki bu kimin hatırıdır? Katarlılar kim için 250 milyon doları riske ettiler? Türkiye-Katar ilişkilerinin AKP iktidarıyla doğruğa çıkması ve Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın 13 yıl içinde Katar'ı onlarca kez ziyaret etmelerinin özel anlamı var mı? Katar dediğiniz bir Bayrampaşa kadar bile nüfusu olmayan bir belde devletçiyi, böyle bir ülkeciyi o kadar önemsemek ve baş tacı etmek hangi stratejik aklın gereğidir? Evet, Katar'la ilişkiler AKP döneminde cevap arayan sorulara kaynaklık eden konulardan biridir. Sabah ATV'nin satışı yıllardır siyasi gündemimizde hala en önemli başlıktır ki malum CHP bu konuda TBMM'de hükümete gen soru bile vermişti. Damadın ihale bereketi. 27 Temmuz 2007 tarihli Vatan Gazetesi'nde yukarıdaki başlıkla bir haber yayımlandı. Öge Demirkan imzalı haberde şöyle deniyordu. Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Çalık Holding'e CEO vekili olduktan sonra grubun inşaat işlerinde patlama oldu. İstanbul ve İzmit'e 4 ihale alan şirket toplam 1 milyar liralık ihale aldı. Çalık 2007 içinde İstanbul'da sırasıyla Tarlabaşı, Fatih, Üsküdar ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihalelerini kazandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Çalık Holding'e CEO vekili olduktan sonra grubun inşaat işlerinde patlama oldu. Çalık Holding bünyesinde bulunan GAP İnşaat, 2007 yılının ilk 7 ayında toplam 1 milyar liraya yakın ihale aldı. Berat Albayrak 24 Ocak 2007 tarihinde Çalık Holding CEO vekili oldu. Bu tarihten sonra özellikle belediyelerin açtığı ihalelere Çalık grubu bünyelerinde bulunan GAP İnşaat ile katıldı. Bu süre içinde GAP İnşaat milyon dolarlık Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projesi, Balat Kentsel Dönüşüm Projesi, Sapanca Gölü Yuvacık Arıtma Tesisi Arsası Terfi Sistemi ihaleleri başta olmak üzere devletten toplam 4 ihale aldı. Aydın Doğan'ın anlattığı ve Ahmet Çalık bağlamında Aydın Doğan'ın aktardığı bir anekdot. Hürriyet'in patronu Recep Tayyip Erdoğan'la buluştuğunda şöyle bir talepte bulunur. Sayın Başbakan, benim elimde nakit para var, bunu yatırıma dönüştürmek istiyorum. Ne yapmak istiyorsun?
Rafineri kurmak istiyorum.
Nereye?
Ceyhan'a.
Orası olmaz.
Niçin?
Orayı bizim Çalık grubuna söz verdim.
Efendim, Çalık da yapsın, ben de yapayım.
Olmaz.
Evet, Aydın Doğan'ın televizyondan aktardı ve Tayyip Erdoğan'ın yalanlamadığı bu anekdot aslında bazı soruların cevabını içermiyor mu? Gelelim Çalık'ın sabah ATV'den çekildiği sorusuna. Benim hükmüm, Türkmenistan tecrübesini yaşayan Ahmet Çalık, iktidar değiştiğinde benzer bir akıbetle karşılaşmak istemedi. Benden bu kadar deyip ayrıldığı yönünde. Tam bu noktada damat Serhat Albayrak'ın aniden Çalık grubundan ayrılmasına da dikkat çekelim. Tayyip Erdoğan'ın damadı ne oldu da Çalık grubuna sürpriz bir şekilde elveda dedi. Ve havuz kuruluyor. Berat Albayrak oradan ayrıldıktan sonra uzun bir süre milletvekili adayı olana kadar boş gezdi. Öyleyse bu ayrılma bir planlamanın sonucu değil, kızgınlığın ürünü değil midir? Peki damat Berat kime ve niye kızmıştı? Çalık'ın sabah ATV'den vazgeçmek istemesine mi sinirlenmişti? Damadın büyüklerine danışmadan Çalık'tan ayrılmayacağı muhakkak değil mi? Bu arada sabah ATV kime nasıl devredildi? Kamu bankalarının açtığı milyar doları aşan ve hiç ödemeyen kredi borcu ne olacak? Çalık sabah ATV'den ayrılırken kurulan o havuz neyin nesiydi? Tayyip Erdoğan ile Binali Yıldırım o havuzla niçin irtibatlandırıldı? Daha önce Star ve Akşam gazetelerini almaları için baskılanan Cengiz İnşaat'ın patronu Mehmet Cengiz, Limak'ın patronu Nihat Özdemir, Koli'nin patronu Celal Koloğlu ve bunlara ilaveten Özaltın İnşaat'tan Hayrettin Özaltın ile MAK Yol'un sahibi Adnan Çebi'nin telefonlarının dinlenmesi ve haklarında davaların açılmasının bir anlamı yok mudur? Üstelik bu isimlerin ilk üçü İstanbul'daki yeni havalimanı yapımını üstlenen müteahhitlerdir. Cengiz, Limak, Colin. Dahası özellikle Cengiz İnşaat ile Limak ve Colin grubunun AKP döneminin en çok iş alan müteahhitleri olmaları rastlantı mıdır? Bir başka ilginçlik bu üç grubun ortak işler almasıdır ki bu işlerin ederi mübalağasız onlarca milyar dolardı. İşte ortak alınan işlerden birkaçı. Uludağ Elektrik Dağıtım, Çamlıbel Elektrik Dağıtım, Boğaziçi Elektrik Dağıtım, Yusufeli Barajı. Hülasa Sabah ATV dosyasının gelecekte kurulacak Yüce Divan'ın en önemli davalarından biri olacağı mutlaktır. 25 Aralık yolsuzluk iddiaları bağlamında mahkeme kararıyla dinlenen telefon tapeleri ortadadır. Cengiz İnşaat'a 100 milyon dolar, Nihat Özdemir'in Limak'ına 100 milyon dolar, Celal Koloğlu'nun Kolin'ine 100 milyon dolar, Adnan Çebi'ye 30 milyon dolar ve Hayrettin Özaltın'a 20 milyon dolarlık salma salındığı ortadadır. Bu paralar kimin adına istendi? Keza İbrahim Çeçen'in Beydağ Limanı ihalesine ortak edin 100 milyon dolar vereyim dediği kayıtlardadır. Soru şudur, bu insanlardan bu para neyin karşılığında istendi? İstediği iddia edilen Binali Yıldırım kimin adına istedi? En önemlisi bu para niye istendi? Bahse konu olan Sabah ATV'ye yeni sahip bulmaksa Tayyip Bey ile Binali Bey'in bu işle ne alakaları olabilir? Ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran o malum ses kaseti tapeleri. İşte mahkeme kararıyla yapılan ve iddianameye malzeme olan o dinlemelerden bir kesit. Mehmet Cengiz'in İstanbul Boğazı'na 3. köprüyü yapan ünlü müteahhit İbrahim Çeçen'le yaptığı konuşma. Resmi tapelerde Cengiz ile Çeçen. Mehmet Cengiz, abi ben yarın Rize'ye gidiyorum. Başbakan Rize'ye geliyor ya. İbrahim Çeçen, he. Mehmet Cengiz, gene 3-4 gün kalıyor Rize'de. Niye kalıyor anlamadım ya. İbrahim Çeçen, kalsın daha iyi canım. Sen de yanına gidersin. Bu basın masın işlerini halledersin oğlum. Mehmet Cengiz, sana da oradan fatura girecek. O zaman ne diyeceksin? İbrahim Çeçen, ha, bana niye girecek? Benim havaalanım yok. İstanbul Havalimanı ihalesine dahil edilmedim. Bana niye fatura versin ya? Mehmet Cengiz gülüyor. İbrahim Çeçen gülüyor. Celal'le Kolin grubu patronu yolda konuştuk. Dedim bana ne vermiş oğlum? Size vermiş, bana bir şey verdiyse tamam, hay hay başımın üstüne. Mehmet Cengiz, ben zaten bu tip işlere hiç girmiyorum. Ben derim ki bana ne görev düşüyorsa hay hay başka çare yok. İbrahim Çeçen, ya bu yapamayacağım işe beni niye sokuyorsun, niye demedin? Mehmet Cengiz, ya İbrahim abi 3 aydır savaşıyorum ya. Günahın benden sorulsun ya. Ne yani ne yapayım abi ya? Ben adam satmam ama hiç yapmayacağım işe ben ne gireyim abi ya? Param da olsa yani imkanım da yok da. Anlamam ben bu tip işlerden. Abi bana ne görev düşüyorsa ben varım. Başka yok git şunla konuş bununla konuş mümkünü yok. İbrahim Çeçen, tamam sonra konuşuruz. Mehmet Cengiz, yanlış mı abi? İbrahim Çeçen, haklısın sonra konuşuruz. Sen şimdi toplantıya git. Mehmet Cengiz Hayrettin Özaltın tapesi. Aşağıdaki görüşmeden Çaykur Rizespor için paralar toplanacağı ve aynı zamanda Turkuaz Medya Grubu'nun satışı için olduğu düşünülen daha yüksek miktarlarda paralar toplanacağı Mehmet Cengiz'in Limak Kolin Sen Adnan ama bu tabii Rizespor'a asıl şey bomba duruyor cümlesinden anlaşılmaktadır. 27.08.2013 tarihinde saat 12.22 sıralarında 90533777... numaralı telefonu kullanan Mehmet Cengiz ile 90532222... numaralı telefonu kullanan Hayrettin Özaltın arasında gerçekleşen görüşme şöyledir. Mehmet Cengiz, kaçtınız ama hiçbir şey fark etmedi. Hayrettin Özaltın, niye? Mehmet Cengiz, 500 bin avro. Hayrettin Özaltın gülüyor, öyle mi? Mehmet Cengiz, Limak, Kolin, sen, Adnan ama bu tabii Rizespor'a asıl bomba duruyor, gülüyor. Ethem Sancak Mehmet Cengiz tapesi. Aşağıda ayrıntılı olarak aktarılan ve süreç hakkında genel bilgi veren iki görüşmede ise akşam grubunu, yani Akşam Gazetesi ve SkyTürk alacak olan Ethem Sancak'a Mehmet Cengiz'in üzerine bayağı çalıştık, son anda başka görev aldık, oradan vazgeçtik cümlesi dikkat çekici. 5.10.2013 tarihinde saat 12.09 sıralarında 90533777... numaralı telefonu kullanan Mehmet Cengiz ile 90532354... numaralı telefonu kullanan Ethem Sancak Hedef Allianz Holding AŞ arasında gerçekleşen görüşme şöyle. Ethem Sancak, ya sizden bir istirhamım olacak. Bu senin bıraktığın grubu aldım. Mehmet Cengiz, Allah hayırlı uğurlu etsin.
Ethem Sancak, sağ ol abi, el sıkıştık. Sen zor işleri sevmiyorsun, bana bırakmıyorsun iş kolay işleri.
Mehmet Cengiz, ben daha zorlarındayım, merak etme.
Ethem Sancak, iyi, zor işi kolay işi al da abi, yani bu zorlukları azaltalım.
Mehmet Cengiz, senin aldığın gazeteler üzerine bayağı çalıştık ama son anda başka görev aldık, oradan vazgeçtik.
Ethem Sancak, evet.
11. ayrımın sonu. Sayfa 137.